Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Öldüğünde uyuyordum. Bir kez daha iyi geceler dilemek için hastaneyi aramıştım. Ancak morfinin üzerine örttüğü derin bir uykudaydı. Ahize elimde, telefondan ağır ağır soluk alıp verişini dinlerken sesini bir daha duyamayacağımı biliyordum. Sonra sessizce eşyalarımı topladım. Defterimi, dolma kalemimi, eskiden onun olan kobalt mavisi mürekkep hokkamı, İran kupamı, mor madalyamı ve bebek dişlerimi. Yavaşça merdivenlerden yukarı çıktım. Çıkarken basamakları saydım. 14'ünü de, birer birer. Beşikte yatan kızımın battaniyesini üzerine örttüm, uyuyan oğlumu öptüm ve sonra kocamın yanına uzanıp dua ettim. Hala hayatta, diye fısıldadığımı anımsıyorum. Ardından uykuya daldım. Erkenden uyandım. Merdivenlerden inerken onun ölmüş olduğunu biliyordum. Gece açık kalan televizyonun gürültüsü hariç her şey suskundu. Sanat kanalı açıktı. Opera vardı. Tosca'nın tüm gücü ve hüznüyle ressam Cavaradossi için duyduğu ihtirası ilan edişi beni ekrana çekti. Soğuk bir Mart sabahıydı ve üzerime kazağımı giydim. Jaluzileri kaldırınca çalışma odasının içi ışıkla doldu. İskemlenin kalın keten kaplamasını elimle düzelttikten sonra Odilon Rodo'nun tablolarının yer aldığı bir kitabı seçtim. Küçük bir denizde yüzen bir başın resmedildiği tabloyu açtım, kapalı gözlerle. Soluk göz kapaklarının ardında gizlenen, henüz çizilmemiş bir kainat. Telefon çaldı. Cevap vermek üzere ayağa kalktım. Arayan Robert'ın en küçük erkek kardeşi Edward'tı. Söz verdiği gibi Robert'ı son bir kez benim adıma öptüğünü söyledi. Öylece kala kaldım, donmuştum. Sonra yavaşça, sanki bir rüyadaymışçasına iskemleme geri döndüm. Tam o anda Tosca'nın muhteşem aryası Visidarte başladı. Ben aşk için yaşadım. Ben sanat için yaşadım. Gözlerimi kapadım ve ellerimi kavuşturdum. Ona nasıl veda edeceğime takdiri ilahi karar vermişti. Biraz hüzünlü bir başlangıç oldu, değil mi? Ama bazen sondan, maceranın sonlanmasının getirdiği hüzünden başlamak iyidir. Birlikte geçirilen bir hayatın, ortak bir yaşamın izleri en çok o son sahnelerde anlaşılır sanki. Sevdiğiniz birinin kaybı bir balyoz gibi vurduğunda yüreğinize, kendi geçmişinizden de bir parçayı alıp götürdüğünü sanırsınız ilkin. Sonra yavaş yavaş, acı küllenmese bile durulduğunda, yangının gücü yerini biraz daha soğuk, zaman zaman yoklayan bir esintiye bıraktığında, fark edersiniz ki geçmiş orada duruyor sapasağlam. Hatırladığınız kadar tabii. Ve sevdiğiniz de orada aslında. Anılarınızda. Hatta sizin içinizde bir yerlerde. Siz geçmişinizden bir parçayı yitirmemişsinizdir aslında. Geçmiş yavaş yavaş sizi ele geçirmiştir. Fotoğraf sevmeyenleri hiç anlamıyorum. Fotoğraflar geriye dönebilmek için müthiş bir yol gösterici değil mi? O ana dönebilmek, sevdiklerinizle ilgili bir şeyleri daha detaylı anımsayabilmek için çok güvenli olmasa da ehvenişer bir rehber. Ama diyeceksiniz ki belki de herkes senin gibi geçmişe dönmek istemiyordur. Siz de haklısınız. Kendi kayıplarımı ya da hadi hüzünlü konulara dalmayalım şimdi. Geçmişimi anmayı sevdiğimden midir bilmem, anı kitaplarına da bayılırım. İçten bir dille yazılmışsa, şöyle siyah beyaz fotoğraflar varsa sayfaların arasında kendimden geçerim. Hele dolu dolu yaşanmış hayatları okumak gibisi var mı? Ben okurumun bu bölümünde Beat kuşağının önemli üyelerinden punk'ın vaftiz anası olarak anılan şair, şarkıcı, söz yazarı, ressam, aktivist Patti Smith'in sevgilisi, sanat ortağı, dostu, fotoğraf sanatçısı Robert Mapplethorpe'la geçirdiği günleri odağına alarak yazdığı, 2010 yılında kurgu dışı kategorisinde Amerikan Ulusal Kitap Ödülünü kazanan anı kitabı Çoluk Çocuk var. Genç aşıkların 60'lı yılların sonunda başlayan hikayeleri bizi New York'a sürüklüyor. Zengin ve renkli bir dünyaya doğru yol alıyoruz, evet. Ama bir yandan müthiş bir yokluğa, mücadeleye tanıklık ediyoruz. Birbirine yaslanan iki genç omuz onlar. Sıra dışı bir hayat yaşadıkları. Onların engin hayal gücü bizimkinin sınırlarını aşıyor basbaya. Ben ilk yayımlandığında çok severek okumuştum Çoluk Çocuğu. Kimi zaman çok neşeli, kimi zaman çok hüzünlü olan bu hikayeye kendimi yine ilk seferki gibi kaptırdım. Ve tanıdığım en sıra dışı, en renkli insanlardan birine sordum. Benimle Çoluk Çocuk'la ilgili sohbete var mısın diye. Radyocu, gazeteci, ressam, sunucu, şarkıcı, sevgili eski yazarım, arkadaşım Ayça Şen de sağ olsun beni kırmadı. Dağların, barajların ortasından ben okuruma bağlandı.
Çoluk çocuğu konuşacağız ama önce sana şunu sormak istiyorum. Patti Smith'i nasıl bilirsin? Sonuç olarak punk'ın vaftiz anası denilen bir kadından söz ediyoruz. Onu bu kitaptan önce nasıl bilirdin? Belki sonra da çoluk çocuğu okuduğun zaman hangi yönleri ortaya çıktı diye de sormak lazım. Ama öncelikle nasıl bilirsin?
Çoluk çocuğu ben kendi adıma çok kolay bilmiyorum ama Patti Smith açısından bakabilseydim keşke ne kadar daha kolay ve daha zevkli olurdu. Onu öğrendim ben Patti Smith'te. Onu gördüm. Onu hissettim. Gerçekten duyumsayarak okuduğum bir kitap ama şimdi senin diyeceğim benim eski yayın yönetmenim sizli bizli bir ilişkimiz vardı ama artık o şeyden geç.
Açtık onları aşk olsun ya. Yani.
Evet evet biraz ben de artık şey oldu. Hayat biraz daha değişti filan. Şimdi şöyle, yani Patti Smith'in keşke daha önce hissedebileceğim bir dönemimde olsaymışım dediğim bir kitap. Hmm. Çok etkileyici geldi o yüzden bana. Keşke daha önce bu anlayabilecek kafada olsaydım dediğim bir kitap. Çoluk çocuk benim şu anda hayatımı gerçekten çok çok zorlayan bir mevzu olduğunu fark ettim. Ve Patti Smith bir punk. Benim için punk etiketti. Halbuki bir yaşam şekliymiş. Ama bunu 50 yaşında anlayabildim. Keşke daha önce bunu yaşam şekli olarak yapabilseydim diye düşündüm.
Ha sen kendi açından baktığında.
Tabii.
Ha, kendi tabii. Açından baktığında. Evet, insanı bayağı özendiren bir yanı var değil mi?
Özendirmek gibi değil aslında.
Tabii tabii
da.
Değil. Evet, yani aslında doğru kelime değil özendirmek. Haklısın. Evet, sen kendi
açından. Estağfurullah. Açın. Yok. Şöyle yani özendirmek belki de bilmiyorum ama şöyle ben daha önce hep kendime bir şekilde bir nevi Patti Smith tadında yaşıyor gibi hissederken aslında bunun gerçek olmadığıyla yüzleştiğim bir yaş dönemine geldiğim zamanlardayım ve Patti Smith bunun gerçeğini yaşadığını hissettim. Ya daha önce okumuştum bunu, 20 sene önce okumuştum ama o onun gerçeğini yaşamış. Ve bir yerinde şöyle söylüyor, sonlara doğru kitabın diyor ki yalan söylememekten bahsediyor. Yalan söylememek diyor. Tam hatırlayamıyorum fakat yalan söylemeyen biriydi diyor biriyle ilgili. Hmm. Ve ben bunu dinlediğim zaman dinleyerek gittim. Daha önce okumuştum ama ya mesela 15 gün sonra bile okusa insan farklı bir şey okuyor ya.
Doğru, kesinlikle.
Ben aradan 15 yıl sonra okuduğumda yalanla ilgili o bölüm benim çok dikkatimi çekti. Yalan söylememek ne kadar önemli bir şey. Bu beat kuşağı biraz daha az yalan söylemeye çalışıyormuş en azından. Onu görmüş oldum ve şimdi ben de biraz daha yalanlarla yüzleştiğim bir dönemim olduğu için aslında hakikaten güzel bir şey geldi. Ben bütün bunları da hayatın hediyeleri olarak görüyorum. Mesela seninle bu programı yapıyor olmamız da bir hediye. Bundan da bir şey almamız gerektiği gibi. Böyle hani romantik çağlar başlar ya her yaşta. her 10 senede bir. Ben o 10 senede birin başlangıcındayım şimdi 50'lere girdiğim zaman. Patti Smith'in o yalansız ve gerçek hayatı kurma hikayesi beni çok etkiledi. Ama bundan mesela 15 sene önce okuduğumda bu kadar etkilememişti. Biraz etiket için okumuştum açıkçası. Yani Patti Smith'i okumak diye. Patti Smith'i dinlemek diye. Bunların hepsi biraz etiket içindi. Punk mesela bu da bir etiketti benim için. Oysa her şeyi özgür olduğu için yapmak. Mesela şey düşündüm. Benim bir eskiden bir sevgilim vardı. O bir gün çok aşık olmuştuk ve bana şey demişti. Hacı ben ilk gençlik yıllarımı eşcinsel olarak başladım dedi bana. Ve ben bir Türk kızı olarak ki o zamanlar biz bu ülkeye ilk bekareti önemsemeyen nesil olarak gelen 80'ler kuşağı olarak bu bana ya ki çok özgür sanıyordum kendimi fakat bu bana fazla gelmişti ve büyük bir aşk başlamasına rağmen bir dakika dedim ben bunu kaldıramayacağım olmaz dedim ve Patti Smith ama mesela Robert'la olan ilişkisinde onunla uzun süre hem fahişelik yapıyor Robert hem evet. Ve hem de jigololuk yapıyor hem de bir de eşcinsel olduğunu açıklamasına rağmen hayat arkadaşı olarak devam ediyor. Bu bana bir dakika açı ne oluyorsun sen ne kadar yalan lan senin hayatın. Yani o etiketmiş bütün o gençliğin falan gibi geldi o da masum gerçi. Böyle bir şeyle yüzleştim bir süre bununla ilgili yürüdüm falan bunları düşünerek yürüdüm. Evet. O yüzden sana teşekkür ederim Deniz. Yani çok güzel bir kitap oldu
denk
benim için.
Denk düştü değil mi?
Evet tabii denk düştü. Her şey rastlantısallığın içindeki kutsiyet diyelim.
Evet ya, gerçekten öyle, bazen öyle oluyor. Peki sen Patti Smith'i şarkıcı olarak ya da söz yazarı olarak falan, hani bu kitaptan önce nasıl, sever miydin? İlgi duyduğun biri miydi?
Yani açıkçası ben çok böyle İngilizceye çok hakim bir insan değilimdir. O yüzden öyle çok derin anlamlar, çok ciddi feyizler almadım açıkçası. Fakat his olarak, sezgi olarak evet hissediyordum onu. Ne bileyim, müziği konuşur gibi şey, şarkı söylemesi, demesi, bir tavır. Evet, tavır olarak güçlü bir ses tonuyla. Ama ben İngilizcesini hiçbir zaman anlamadım öyle oturup da. Yani anca oturup da onu iyice dinle. Bir hani şey, devlet liseliyim sonuçta ben. Orta sınıf çocuğuyum. Birazcık daha, belki bir tık daha üstü. Ama şey, onu hissettim yani. Ne demek istediğini anlıyordum. O tınılarından anlıyordum. Vibrasyonlarından anlıyordum. Ve onu da yaşamaya çalıştım. O şekilde yaşamanın doğru bir yol olduğunu hissediyordum. Çünkü ben de onun Türkçesini konuştuğumu düşünüyorum. Hani aile olarak da onun Türkçesi konuşuluyordu bir tık bizde. Ama yani hiçbir zaman o benim arkadaş çevrimin anladığı kadar anlayamadım onu açıkçası. Ben daha çok böyle yaşadığına inanıyordum onu. Ama belki de o bir sanrıydı, bilmiyorum. Çünkü bugün baktığımda yani onun kadar özgür hiçbir zaman olamamışım, ama bilmiyorum, bu topraklarda yaşayıp da bu kadar özgür çok hoşuma gitti ya. Yani keşke daha önce böyle anlayabilseydim diye. Ne fena bir şey ya, şu geçmişe dönüp keşke daha önce böyle buna uyanabilseydim demek. Şu anda da öyle bir dönemdeyim yani, keşke daha önce anlayabilseydim bunları diye. Bir barışma dönemi
ama
diyelim.
Ama her şeyin bir vakti var, zamanı var.
Evet.
Ayrıca da ben hep söylerim, herkesin hayatının kendine göre bir kum saati var. Kimininki hızlı akıyor, kimininki yavaş akıyor. Bazen doluyor, bazen dolmuyor falan. Yani o yüzden çok bence hiç o muhasebeye girmeyelim geldi.
Evet ya.
Hani diyorlar ya, klasik anı yaşa, anı yaşayalım.
Doğru valla. Çok doğru söylüyorsun. Kum saati de ne kadar güzel bir şey. Çok güzel bir şey söyledin.
Evet, bazı insanlar bazı şeyleri hızlı yaşıyorlar. Bazıları daha geç yaşıyorlar. Ama sonuçta nasıl yaşadığın önemli herhalde.
Çoluk çocuk içinden şarkılar, şiirler, resimler, fotoğraflar geçen bir anı kitabı. New York'un hareketli ve sanat dolu hayatından bir parça, hem de 68 ruhunu taşıyan, 70'lerin serseri maceralarına kucak açan, yalansız, ön yargısız bir aşkı merkeze alan, üstelik bir rock yıldızının doğuşunu da müjdeleyen bir edebiyat yapıtı. Patti Smith başından beri star olmayı kafasına koymuş olan insanlardan değil, sanatçı olmak niyeti ama rock yıldızlığı sonradan geliyor. Rastlantılar taşıyor onu sahneye, belki biraz da şiir taşıyor. Çünkü kendini bildi bileli şiire tutkun biri o, özellikle de Fransız şairleri. Yani bu kitapta sadece Patti ile Robert'ın maceraları yok. Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Walt Whitman da var. Kendileri olmasa bile derin etkileri. Ha tabii Allen Ginsberg, Andy Warhol, Sam Shepard, Jimi Hendrix, Janis Joplin ve daha nice ünlü isim de arz-ı endam ediyor sayfalar arasında. İşte hep birlikte bir çağa tanıklık ediyoruz. Patti sahneye ilk kez şiir okumak için çıkıyor, biraz da Robert'ın zoruyla. Bu performanslar zamanla müzikal bir sahne şovuna dönüşüyor ve 1971 yılından itibaren gitarist Lenny Kaye ile çalışmaya başlıyor. 1973'te de kendi grubunu kuruyor. 1975 yılında da ilk albümü Horses çıkıyor. Ama çoluk çocukta ağırlık bu ilk albümden önceki yıllardı. Tabii Patti'nin şöhret basamaklarını tırmanış hikayesi de var işin içinde ama asıl anlatılmak istenen Robert'la ikisinin dostluğu. Çünkü 42 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı, eski sevgilisi ve eskimeyen dostundan onların hikayesini yazacağına dair bir söz alıyor ölüm döşeğinde. Patti Smith de 1989 yılında yitirdiği dostuna verdiği sözü ancak 2010 yılında yerine getiriyor. Robert öldüğünde henüz 43 yaşında. Patti ise bu kitabı yazdığında 64. Her ikisi de 1946 yılında doğmuşlar. Patti'nin çalıştığı kitap evinde tanıştıklarındaysa her ikisi de yolun çok başında, daha hayatlarının 21. yılını yaşıyorlar. Beş parasız ve umut dolu.
Kitabın odağında müthiş bir dönem var ama esas Robert'la Patti'nin ilişkisi var. Hatta Patti Smith kitabın sonunda dünyanın kara ormanına dalan Hansel ve Gretel gibiydik diyor. O ilişkinin özünde ne var sana göre?
İkisi de birbirini bulmaya çalışan iki kişi sanki. Hansel ve Gretel. iki yol arkadaşı sanki, sevgiliden ziyade iki kardeş hatta. İkisi de bir ormanın içinde ekmekle, bir de nafile bir çaba sanki.
Sadece aşkta yok değil mi?
Daha evet, bunun üzerine duyduğumda çok sarsıldım. Çünkü aşk denen şey aslında birbirine yalan söylememek. Dolayısıyla aşk denen şey bizim yine bir etiket olarak algıladığımız, çok uhrevi bir şey olarak algılıyoruz. Ama aslında bu yine bir ahlak diyeceğim, yanlış olacak da. Yani yalan söylememek aslında, aşk hali birbirine yalan söylememe hali galiba. Ve yalan söylememek aslında gerçek sadakat diye düşündüm. Ve aşk hali aslında gerçek sadakat. Yani yalan söylemediğin zaman hem kendine sadık olmuş oluyorsun, hem karşına sadık olmuş oluyorsun. Bunlar Robert'la birbirlerine, bir ara Robert buna yalan söyledi.
Evet. Yani, David'le olan evet, ilişkisinde biraz gecikmiş anlattı diyelim.
Evet, ve ben burada David'le olan ilişkisinde Robert'ın arasında Robert'ın çözmesi gereken bir şey olduğunu hissettim. Çünkü söylediğimiz yalanlar aslında kendimize söylediğimiz yalanlar, yani çok klişe itibariyle.
Doğru.
Ve demek ki orada Robert David'le olan ilişkisinde başka bir şey yaşadı. Kendiyle ilgili başka bir şey gördü de orada yalana geçti. İşte önemli olan galiba ilişkilerde o yalanı söylememek. Ve bir de şuş benim düşündürdü beni aslında. Yani Robert ile Patti Smith'in arasındaki ilişkiyi, Robert ölürken Patti Smith'e demiş ki benim hakkımda kitap yazmanı evet, istiyorum bir vasiyet olarak. Patti Smith çok bana yazım dili olarak çok da meraklı değilmiş gibi geldi bunu yazmaya. Hmm. Açıkçası biraz yani zorlanma değil de böyle biraz onun da biraz zor bir şey yazmış gibi geldi ona göre.
Yani çünkü tabii çok bunu, duygusal herhalde, çok kayıplar
ağlamış,
var,
evet,
geçmişe dönmek var, yani zor bir döneme, zor dönemlere dönmek var işin içinde.
Evet.
Ben birkaç röportajını izledim, çok zorlanarak yaz, çok haklısın, çok zorlanarak yazdığını kabul ediyor. Yani çünkü çok duygusal bir durum ya, bir de gecikmiş bir şey aslına bakarsan. Patti Smith bunu 60'lı yaşlarında yazıyor.
Aa, çok güzel.
Yani zavallı Robert da 40'lı yaşlarında ölüyor malum.
Evet.
Yani aslında hani hemen hiç yazamamış, yani hemen yazması mümkün olmamış. Çok yıllar geçmiş üzerinden de yazmaya ancak cesaret etmiş gibi de bir şey var, hı-hı, sanki.
Evet.
O ilişkinin özünde hani sırf aşk yok derken biraz da şeyi kastettim aslında. Sanatsal anlamda da çok birbirlerini besleyen bir ikiliden söz ediyoruz.
Zaten yani sanatçı olarak bulmak ile kendini bulmak arasında çok bir fark görmüyorum açıkçası ben. Doğru. Zaten sanat kendini bulma çabasıdır, hı-hı, diye düşünüyorum naçizane.
Doğru, haklısın, haklısın. Ama birbirlerini o anlamda destekledikleri de bir gerçek.
Kesinlikle. Zaten bu bir yol arkadaşlığı. Tamamen kendini bulma arkadaşlığı. Zaten ilişkiler böyle bir şey değil midir ki? Evet. Birbirini görürsün, birbirinde yansımanı görürsün ve herkes kendi yansımasıyla kendini arayıştadır. Karşıdaki bir vesiledir sadece.
Patti ile Robert'ın ilişkisinde şöyle bir şey var. Uzunca bir süre Patti Robert yaratsın diye geri planda aslına bakarsan.
Yani evet, ona biraz kendini oraya yüklemiş gibi. Yani Patti Smith ona bir alan açmış ama o sırada düşünüyor gibi geldi bana.
Ha, o da yani, bir yaratmadan önceki düşünme süreci gibi.
Evet, düşünüyor.
Doldurma süreci gibi yani.
Evet evet, düşünüyor gibi geldi. Patti Smith aslında orada durup onun işlerini değerlendirirken kendi daha yukarıda bir yerden değerlendiriyor sanki gibi geldi. Farkında yani potansiyelini sanki. O cesareti topluyormuş gibiydi belki de.
Evet doğru.
Bilemedim.
Evet doğru, doğru. Yani öyle bir şey var. Hani tamamen pasif bir rolde değil asla. Hiçbir zaman. Bu dediğin doğru. Hep içinde bir potansiyel olduğu gerçeğini de hisseden biri. Onu da bize sezdiriyor zaten hep yazarken de.
Evet.
Ama Robert da çok ilginç bir kişilik değil mi?
Robert evet, değişik bir tip. Ya ben onlardan çok rastladım İstanbul'da. Yani çok zor ederler yani bayağı. Ama güzel yani, güzel çocuklar bunlar. Sonuçta inanıyor, bir hayat arkadaşlığı yapıyor. Ya beni çok yoruyor bunlar.
Evet, kesinlikle yorucu. O net, katılıyorum.
Ya sürekli bir onun hayatını yaşa. Bu ne yani? Allah Allah. Koskoca Patti Smith, sen kimsin yani?
Sonunda da zaten yollar öyle ya da böyle.
Evet.
Her zaman arkadaş kalsalar bile ister istemez ayrılıyor. Çünkü
tabii.
Patti Smith de potansiyelini gerçekleştiriyor çünkü sonuç olarak.
Evet, Robert tatlı çocuk aslında. Robert ama biraz egosantrik bir çocuk sanki ama iyi de bir oğlan. Bir kere Pitti'ye çok kıymet veriyor. Çünkü Pitti ona çok kıymet veriyor. Bir kere mesela o bir kolyeyle tanıştılar Pitti'yi. Çok tatlı bir şeydi o karşılaşmaydı. Ama Robert kendiyle ilgili mesele ama 21 yaşında 22 yaşında çocuklar bunlar çok normal. Robert kendini arıyor. Yani orada zaten bir cinsiyetle ilgili bir şey yok. Hani Robert'ın eşcinsel olduğunu keşfetmesi falan değil aslında orada mevzu. Tamamen kendiyle ilgili bir arayış halinde. Yani şimdi de kendimizi deşsek kim bilir neler çıkar içinden. Robert da öyle bir durumda. Bunlar beat kuşağı, daha cesurlar bizden. Ya bizden derken yani sizleri tenzih ederek söylüyorum.
Etmeyiniz efendim tenzih bizden.
Ya bunlar tabii daha beat kuşağı, daha özgür çocuklar, daha anarşik çocuklar. Ya bir keşfetmeye gelmişler. Yani biz hem keşfe gelmişiz hem de bir yandan keşfederken de ben kendimi öyle buluyorum aslında. Biraz bu kitapta o yüzleşmeyi yaşadım. Hem keşfe gelmişim gibi bir ayak yapıyorum kendime ama aslında ne deniyorsa ona yap, onu yapmaya gelmişim gibi. Şu andaki gençliğe baktığım zaman çok daha özgür görüyorum ben ama herhalde eski nesil bir sonraki nesli daha özgür görüyor gibi. Ya bizim böyle ya bir yandan özgür bir yandan değil, bir yandan verseler şimdi o sınırsız özgürlüğü ben ne kadar rahat ederim, kendimi ne kadar ifade ederim onu da bilmiyorum tabii. Onunla hatta ne yaparım ben şimdi, yani o kadar özgür kalmak da istemem açıkçası. Ben ne yaparım?
O güne dek kitaplar dünyasında yaşamıştım. Üstelik çoğu 19. yüzyılda yazılmıştı. Bir iş bulana kadar banklarda, metroda veya mezarlıkta yatmaya kendimi hazırlamış olsam da içimi kemiren o sürekli açlığa hazırlıklı değildim. Sıska bir şeydim. İştahım yüksek, metabolizmam hızlıydı. Romantizm yemek ihtiyacımı karşılamıyordu. Baudelaire'in bile yemesi gerekiyordu. Mektupları kırmızı et ve bira için yakarışlarla doluydu. Bir işe ihtiyacım vardı. Brentano Kitabevi'nin şehrin kuzey yakasındaki bir şubesinde kasiyer olarak işe alınınca rahatladım. Etnik takı ve el işleri etiketlerini kasaya girmek yerine şiir kitapları bölümünden sorumlu olmayı tercih ederdim elbet. Fakat uzak ülkelerden gelen incik boncuklara bakmak da hoşuma gitmişti. Berberi bilezikleri, Afganistan'dan gelen kabuktan boyunluklar ve mücevher kakmalı bir Buda. En sevdiğim parça İran'dan gelen mütevazı bir kolyeydi. Kalın siyah ve gümüş rengi ipliklerle bir araya getirilmiş iki adet mineli metal plakadan oluşuyor, çok eski, egzotik bir skapulara benziyordu. Fazla müşteri olmadığı zamanlar kutusundan çıkarıp mor yüzeyine işlenmiş harflere bakar, nereden geldiğine dair hikayeler uydururdum. Orada çalışmaya başlamamın üzerinden çok geçmedi, Brooklyn'de kısa süreliğine tanıştığım delikanlı dükkana geldi. Beyaz gömleği ve kravatıyla çok farklı görünüyor, Katolik okul öğrencilerine benziyordu. Brentano'nun şehir merkezindeki şubesinde çalıştığını ve kullanmak istediği bir hediye kartı olduğunu söyledi. Dükkandaki her şeye, özellikle tesbihlere, küçük biblolara ve turkuaz yüzüklere uzun uzun baktı. Sonunda, "Şunu istiyorum," dedi. İran kolyesiydi. "Ah, o benim de favorim," diye cevap verdim. "Bana bir skapulayı anımsatıyor." "Katolik misin?" diye sordu. "Hayır, sadece Katolik şeyleri seviyorum." "Ben de papaz çırağıydım," sırıttı. "Buhurdanlığı savurmayı çok seviyordum." Gözüme çarpan tek parçayı beğenmesi hoşuma gitse de kolyenin gidiyor oluşuna üzülmüştüm. Sarıp paketi ona uzattıktan sonra düşünmeden "Sakın benden başka bir kıza verme onu," diyiverdim. Anında utanmıştım ama o gülümsedi ve "Vermem," dedi. Delikanlı gittikten sonra kolyenin boş kalan yerine o siyah kadife parçasına baka kaldım. Ertesi sabah yerini daha özenle işlenmiş başka bir parça aldı. Ama İran kolyesinin o basit gizemi onda yoktu. Patti Smith, 1946 yılının 30 Aralık günü Chicago'da dünyaya geldi. Üç kardeşi daha olan Patti'nin garson olarak hayatını kazanan annesi bir zamanlar caz şarkıcılığı yapmıştı. Küçüklüğünden itibaren evdeki plaklara ilgisi olan Patti, Harry Belafonte, Patience and Prudence ve Bob Dylan dinleyerek büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra bir fabrikada çalışmaya başladı. Kendi deyimiyle şifresini tam olarak çözemese de ilk kez 16 yaşındayken dizeleriyle tanıştığı Arthur Rimbaud'un mistik dilinde kelimenin tam anlamıyla kendini kaybediyordu genç kadın. Ya da kendini buluyordu demek daha doğru olur belki de. Arthur Rimbaud, fabrikanın karanlığına, hayatın gerçeklerine karşı kalkanıydı onun. Ah, bir de Frida Kahlo gibi Diego'sunu bulabilseydi. Bir büyük sanatçının sevgilisi olmak, birlikte yaratmak. Anlayacağınız, sadece hayalleri ve şiirleri vardı elinde. Kaza eseri hamile kalınca çocuğu doğurdu, evlatlık olarak verdi. Ve 1967 yılında o sıralar yaşadıkları New Jersey'yi cebinde sadece 32 dolarla terk etti. Aslında o parayı da bir telefon kulübesinde bulmuştu. Hayatın onu yenmesine izin vermemeye ve sanatçı olmaya kararlıydı, o kadar. 20 yaşındaydı. Sonra New York. Robert Mapplethorpe'la tanışma. Aşk, parasızlık, serserilik. Genç kızlık hayallerindeki gibi birlikte üretme süreçleri. Daha çok Robert üretsin diye çalışan bir Patty aslına bakarsanız. Robert'ın cinsel kimliğini keşfedişi. Uzaklaşma, tekrar yakınlaşma. Yol arkadaşlığı. Sonra Chelsea Oteli. Birçok yazar, müzisyen ve oyuncunun yuvası olan, şarkı sözlerinde, edebi metinlerde karşımıza çıkan o ünlü otel. Allen Ginsberg, Gregory Corso gibi şairlerle tanışma. Felsefeyle sanatın iç içe geçtiği, herkesin birbirinden etkilendiği, kimi zaman sefil, kimi zaman lüks ama her zaman çok renkli bir dünya. Patty ile Robert'ın sanat hayatlarında çok önemli bir durak olan Chelsea Oteli, bugün New York'un kültürel değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mark Twain, O. Henry, Dylan Thomas orada ikamet etmiş. Yani öyle kısa süreli olarak kalınan bir otel değil burası. Bayağı ikametgahı birçok sanatçının. Bizimkilerin oteldeki ilk odaları da Thomas'ın son satırlarını yazdığı odanın hemen yanında. Arthur C. Clarke, Arthur Miller, Tennessee Williams, Jack Kerouac ise edebiyat dünyasından bu otelde vakit geçiren diğer isimlerden birkaçı. Müzik ve sinema dünyasından da birçok isim sayılabilir Chelsea Oteli'nin müdavimlerinden. Chet Baker mesela, Jim Morrison, Bob Dylan, hatta biraz daha ileri yıllarda Madonna. Leonard Cohen'le Janis Joplin de burada bir gönül macerası yaşamışlar. Malum Cohen'in bu isimde şarkısı da var. Neyse efendim, uzatmayalım. Ressamlar, moda tasarımcıları falan diye saymaya devam edersem bizimkilerden rol çalmış olacağız şimdi. O yüzden dönelim bizim genç aşıklara. Patty ile Robert'ın hayatlarının akışı biraz da bu otelde kalmaya başladıklarında değişiyor. Para sıkıntısı hep var tabii. Hatta o kadar ki Robert jigololuğa bile soyunuyor.
Patty Smith'e gelip diyor ki ben diyor jigolo olacağım, erkek fahişi olacağım diyor. Ondan sonra eşcinsel olduğunu açıklıyor. Sonra onu kapatıyor üstüne ama yani bu çalkalanmalar, bu dalgalanmalar aralarında çok yalansız olarak bir yere kadar devam ediyor. Fakat mesela Patty Smith hiçbir şekilde bu, bir de o benim dikkatimi çekti. Acaba bu kültürle alakalı kişisel bir yapı mı? Korkudan mı kaynaklanıyor? Bunu da biraz düşündüm. Yani Robert mesela eşcinselim diyor. Her şeye rağmen Robert'la birlikte olmaya devam ediyor. Yani bu sağlıklı bir şey mi? Onu da düşündüm açıkçası. Çünkü benim o bahsettiğim ilişkimde mesela söyledikten sonra ben yok asla böyle bir şey kabul edemem diye. Bu da çok normal değil. Ama Patty Smith'in bu kadar kayıtsız şartsız kabul etmesi de bana çok sağlıklı gelmedi açıkçası.
Galiba o biraz ilişkilerinin sadece sekse dayalı değil de böyle bir kardeşlik haline gelmesinin de bir etkisi var. Yani çok zorlu yollardan birlikte geçiyorlar ya, ben öyle yorumladım açıkçası.
Kira ödemek için. Ama doğru, ya çok normal. Öyle olsa ben onu eyvallah diyeceğim. Yani çünkü sonuçta o da kira da sonuçta ödenecek yani, hayatım gerçek.
Yani o da vardır belki işin içinde ama bana daha çok birbirlerine destek olmakla ilgili bir şeymiş gibi geldi. Yani çok uzun bir yolu birlikte gitmelerinden kaynaklanan. Zaten ilişkilerinin çok başlarında da adam bir gidiyor San Francisco'ya, kendini buluyor. Sonrasında tekrar, yani böyle bu gelgitleri hep var. Belki de anlattığı kadar hafif geçirmemiştir o gelgitleri.
Kesinlikle geçirmemiştir. Zaten şeyde bana söylediğinde diyorum, kitap o kadar içselleştirir.
Bana dedi. Bana,
zaten bana söylediğinde şey diye yani çok kıskanıyor mesela. Ben şey diyorum, bunu nasıl kıskanmaz ya? Ben çok kıskanç yani, böyle bir şey olsa bir kimden kıskanacağını bilmek isterim yani. Ben erkekten mi kıskanacağım, kadından mı, yani bir bana bir hedef göster yani. Petisini herkesten kıskanıyor ve çok güçlü bir kadın bu kadın. Ama şimdi güçlü çok klişe bir laf geliyor bana. Yani güçlü olmak ne demek Allah aşkına? Sadece anlayışlı olmak demek. belki de ihtiyacının daha fazla olması demek. Bilmiyoruz bunu.
Zuhal Olcay'ın bir şarkısı var yanılmıyorsam. Ben bunları zaten sırf ana olsun diye yaşadım. Aslında bütün katlandıkların ya da işte kendini bıraktığın sürece o seni bir yerden de besliyor ve dolduruyor. Ben Patti Smith'in hayatına baktığım zaman biraz bunu da görüyorum. Yani tüm o zorlukları yaşamaya, kaçmalar, parasızlıklar, Robert'la olan ilişkisi ama bunlar ona yol, su, elektrik olarak dönüyor yani bir yerde.
Kesinlikle, tabii tabii.
Yani yaşadığı için, buna izin verdiği için de hep zaten gene bir röportajında şey diyor, annesi de öyleymiş. Ben hep güzel bir şeyler gelecek diye yaşıyordum diyor.
Yani
öyle bir umut var içinde hep, hani bir gün iyi bir şey olacak duygusu. Herhalde biraz onu bu kadar tevekkül diyebiliriz bir anlamda.
Evet,
tevekkül kılan da bu galiba.
Ya bu bana aslında biraz Patti Smith'in yalnızlığı, kendi yalnızlığını hissettirdi bana. Hmm. Annemle olan ilişkimiz de benim çok yalnız bir ilişkiydi. Hmm. Annem her zaman şey derdi, böyle hiçbir güvencemiz yok bizim hayatta ve şey derdi. Kızım Allah büyüktür derdi, ki Allah inancı öyle çok yüksek bir insan değildi hiçbir zaman. Tam bir cumhuriyet erkeğiydi benim annem. ama ona rağmen şey derdi. Kızım Allah büyüktür, hiç korkma, Allah büyüktür derdi. Bu benim çok içime işti. Hatta bugün benim oğlana dedim, Allah büyüktür dedim, boş konuşma dedi bana.
tabii bu jenerasyon için pek bir şey ifade etmiyor öyle. Ama aslında orada mesele Allah ya da şey diye, hayat bir şekilde, yani hayat bir şekilde dönüyor, bir yoluna giriyor. Hani gün oluyor, devran dönüyor ve her şey, bir sular duruluyor aslında öyle. Bir inişi çıkışı var, kendine göre bir ritmi var. Buna ya inanınca biraz rahatlıyorsun.
Kod zaten 0 ve 1. Yani şimdi gerçi kuantum diye bir şey çıkmış. Kuantum bilgisayarlar çıkmış ama yani bizim öğrendiğimiz manuel hayat bir kod. Allah denen bir kod. Yani beni hiç ilgilendirmiyor ayrıca. Hiç umurumda bile değil kimin ne oldu da. Ya beni ilgilendiren hayata güvenmek lazım ve yalansızlığa aslında. Ya ben çok yalan söylediğimi de bu kitapla fark ettim. Hmm. İlişkilerde onu söyleyecektim. İlişki, aşk denen şey birbirine yalan söylemediğin kadar gidiyor. Evet. Yalan söylediğin anda aşkın bittiğini anladığın yer orası. Hı hı.
Doğru.
Belki geçici bir süre olabilir. Yani bu belki geçer, ille bitti diye böyle bir kesin bir kural koyamayız ama yalan söylediğin yerde aşk yok. Yalan söylemediğin yerde gerçekten bir aşk, bir dostluk var. Yani aşk denen şey gerçek dostluk. Ya bazen böyle Tony'den çok sıkılmışım gibi geliyor bana. Ay diyorum, hiç aşık olmadım bu herife falan. Sonra bir bakıyorum yani o kadar, mesela bizim bir 95 yaşında bir arkadaşımız var. Türkiye'ye giremiyor. Çok solcu birisi. Hmm. Ondan sonra onların anneleri var. Onları getirir misiniz dedi. Biz bir yurt dışına çıkacaktık. Onu getirebilir misiniz? 95 yaşında annesi artık.
Oh.
Ay dedim ya, Tony dedim, eyvah nasıl? Ne dedi biliyor musun? Ay, tabii ki götür. Ne kadar tatlı bir insan. Çok tatlı bir insan gerçekten ama. Ya ben şimdi ne yaptım? Bu adama yani... Kadın erkek ilişkisinde aşk olarak evet belki bazen düşünüyorum, ulan kaç sene, 12 sene oldu artık ama insan olarak o kadar aşık oldum ki tekrar bunu söylediği için tabii ki götürürüz. Ay insan artık bir yerden sonra libido için değil de insanlık için aşık olmak. Yani bunlar Patti Smith ile Robert arasındaki ilişki sanki oraya dönmüş ve çok genç bir yaşta dönmüş gibi sanki.
Evet.
Onun insanlığına artık aşık olmak. Ya bu çok hoş bir şeydi. Yani bu Patti Smith kitabı bana çok çok güzel geldi. Herkese de öneriyorum. Şimdi radyoda falan da söylüyorum. Okuyun onu. Çok güzel geldi. Gerçekten sana da çok çok teşekkür ederim. sen size çok teşekkür ederim.
Aşk olsun. Ya bir de şey değil mi? Bu 68 ruhu, 70'ler, 80'ler böyle bir çok hoş bir geçmiş zaman yolculuğu da yapıyorsun aynı zamanda.
Ya biz şimdi düşününce aslında o beat kuşağının, o hani Allen Ginsberg, yok efendim o işte öbür adamın adı neydi? Rambo. Arthur Rambo.
Evet, o.
Mesela ben daha önce ben okumuştum. Yoktur onları, bu kitaptan sonra açıp okudum. Hakikaten çok acayip. Çok bir de edebiyatın, sanatın aslında neyden oluştuğuna da birazcık burada bir daha bir tekrar ettim ama şimdi bu tekrarların da sonu yok ya. Her seferinde farklı bir yere yanıyor insan ya. Sanat tamamen samimiyet. Ya sanat eserinin güzel olduğu, ya estetik denilen şey aslında samimiyet olduğunu hissettim bir kez daha aslında. Ve daha farklı. Bir kez daha değil. daha farklı bir yerden değil. Evet. Samimiyet. Aslında sanat samimiyet. Samimiyet de bir şey aktarmaya çalışmak. Samimiyetsiz olan her şey göze batıyor. Ve şeyde bu kitapta samimiyetle bu ve kitap sonra Allen Ginsberg'ın ve de Arthur Rimbaud'un şiirlerine baktım. Neydi lan bu diye. Bir baktım buna çok samimiler. Çok avantgardlar. Evet belki benim gibi bir bu kadar orta sınıf topraklar için biraz fazla avantgardlar. Fakat anlıyorum niye. Çünkü samimiler. Bir şey anla, bir dertleri var ve onu çok acıyla anlatıyor. Samimiyet çok önemli.
Evet, doğru.
Ve Patti Smith ile Robert arasındaki ilişki de işte bu samimiyet.
Evet, evet. Doğal oluşundan kaynaklanıyor.
Evet.
Chelsea Oteli benim mesela en ilgimi çeken bölümlerden biri oldu. Film gibi değil mi? Oranın ruhu çok ilginç. Senin de ilgini çekti ve etkiledi mi
evet.
Chelsea Oteli'ndeki hayatlar?
Çok. Tabii tabii yani sonuçta bütün en büyük bizim değil mi bizim ya bizim derken işte bütün bu avantgard kültürü etkileyen insanlar döneminin işte o bit kuşağının en baba adamlarının çıktığı yer ama ben öyle bir otelde olsam kesin eroin fazla dozdan ölürdüm yani o. iyi ki orada değilmişim ona da dua ettim açıkçası. Ya gençliğim yani öyle bir şey olsa öyle bir şey. Ya da oraya hiç girmezdim belki de korkudan.
Ya, ama bir yandan yani. Da bir şans tabii orası. Hepsinin bir şekilde yıldızının parladığı yerde aslında bakarsan.
Yani şunu düşündüm aslında. Patti Smith şimdi o Chelsea Oteli'nde bütün o Janis Joplin'lere, işte Jimi Hendrix'lere, bütün o kendi sevgilisi. Yani Robert'la birlikteyken bile hiçbir uyuşturucuya bulaşmıyor olması çok ciddi bir karakter sağlamlığı gerektiriyor. Bir ara auto kullanıyor. Ama onun dışında hiç ya bir okuruna karşı, hayran kitlesine karşı bir imaj yapmaya çalıştığı için kullanmadığını söylüyor. Bunu da düşündüm. Çünkü
sanmıyorum.
O dönem o kadar değil mi?
Sanmıyorum. Hmm. Bence orada da
İnşallah.
Samimi. Yani bana
İnşallah.
Öyle geldi.
İnşallah. Ondan sonra ve bir tek ondan bir açıkçası bir hafif kullandım ama onun dışında o çok ciddi mi çünkü karakter gösteriyor. Bu farklı bir yapı.
Evet.
Ve bu kadar yani güçlü durması çok acayip. Aslında onların yanında da biraz yalnız olduğunu gösteriyor. Her zaman bir izlenimci olarak baktığını gösteriyor.
Patti Smith, şiirle müziği birleştirdiği tarzıyla kendine seçkin bir yer edinmeyi başarıyor rock dünyasında. Rock'n'Roll Hall of Fame'e kabul edilmiş biri o. Kadınsılıktan uzak haliyle disco çağına meydan okuduğunu da söylemek mümkün. Ama Robert'ın ona hep ısrar ettiği gibi insanları dans ettirecek şarkıları da yok değil. Örneğin Bruce Springsteen'le birlikte besteledikleri Because the Night, hani şu aşıklara ait olan gece. Duymaya başladınız mı ritmi? Söylemeyeceğim merak etmeyin. Sizi karga sesime maruz bırakmak istemem. Dedi ve Because the Night belongs to lovers diye devam etti. Tamam canım biliyorum konumuz kitap, kadının şarkıları değil. Ama işte onu tüm yönleriyle tanımazsak da olmaz değil mi? Yazarımızın sıkı bir aktivist olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Irak Savaşı'na karşı eyleme katılan, Guantanamo'da 5 yıl esir kalan Almanya doğumlu Türk genci Murat Kurnaz için şarkı yazan, müzik kanallarını ticari bulan ve rock müziği yanlış tanıttıklarını savunan Patti Smith, Türkiye'ye geldiğinde yaptığı basın toplantısında rock özgürlüktür demişti. Çoluk çocukta anlatılan hikaye de insana en çok nasıl yaşarsak daha özgür oluruz sorusunu sorduruyor. Hep Patti'den söz ettik ama uğruna bir kitap yazılanı o adamın eserlerine yeterince değinmedik değil mi? Haklısınız. O zaman şöyle söyleyeyim. Robert Mapplethorpe'un çektikleri hep tartışma yaratan fotoğraflar. Biraz da irkiltici. 80'lerden itibaren şansı açılmaya başlıyor sanatçının. Cinsiyetçiliğe, homofobiye karşı birer çığlık gibi kurguladığı fotoğrafları daha çok kişinin ilgisini çekiyor. İlk fotoğraflarını Polaroid makineyle çeken Robert, 70'li yıllarda geniş arkadaş çevresini kadrajına aldı. Bunların arasında porno film yıldızları da vardı, seks kulübü çalışanları ya da müdavimleri de. 80'lerde ise estetik duyguları öne çıkaran nü çalışmalar kadar sadist ve mazoşist eylemleri içeren daha sert fotoğraflarıyla da ilgi odağı oldu. Ama kesinlikle bir çığlıktı onun fotoğrafları. Geleneksele karşı bir savaş. Eşcinsellerin varlığına ve estetiğine dair bir başkaldırı. Tıpkı Patti gibi onun da bir aktivist olduğunu söylemek mümkün. Çok yönlü ve cesur bir çift onlar. Robert Patti'ye ara sıra kimse bizim gördüğümüz gibi görmüyor diyor kitap boyunca. Çünkü onlar farklı bakıyorlar. ya da öyle bakmaya cesaret ediyorlar. Yani pek de çoluk çocuk deyip geçebileceğiniz türden insanlar değiller.
Bir de bu aslında bu kitap boyunca bir rock'n'roll yıldızının doğuşuna da tanıklık ediyoruz.
Evet. Ama zorla oldurulmuş. Yani çok güzel bir şey o. Bir de zorla rock'n'roll yıldızı oluyor. Punk yıldızı oluyor ya bu kadın.
Evet.
Yani zorla söylettiriyorlar. Ve bir şey, şunu söyleyecektim. Ya bu kadın nasıl kendini oluşturmuş onu söyleyecektim. Ya bir Patti Smith her şeye rağmen bütün zor, yani çöpten yemek yiyen bir, ya çöpten yememiş pardon, o başka biriydi ama neredeyse, yani çöp.
Evet, çöp, neredeyse. O kadar. Doğru.
Neredeyse o kadar. Ve bu kadın sonradan çok dirayetli bir şekilde karar vermiş ve bu hayatta gitmiş. Bir de şuna inanıyorum, gerçek zeka hayatı da yönlendiriyor. Hı hı. Daha doğrusu gerçek zeka hayatın kendi öz zekasıyla, sanki biraz mistik mi olacak? İdealar olmasın da bu. İdea olmasın ama yani hayatın bir bütün bir zekası var. Onunla uyum halinde yüksek bir zekası var ve o kadar büyük bir sefaletten bir şekilde büyük bir sanatçı olarak çıkıyor. Zaten buna karar veriyor belki. Hep o konuda çalışıyor falan ama çok insan var sanata bu kadar gönül verip hiçbir şey yapamayan hayatta.
Tabii. Şans da biraz ya. Bence ben bu gibi durumlarda biraz şansın da...
Ben şansa değil zekaya inanıyorum açıkçası. Yani bu kadın çok yüksek. Çok yüksek bir zekası var ve bütün o kombinasyonları yapmış, bütün o denklemleri kurmuş, oportunist olmadan tabii, sanatçı zekasıyla o denklemleri kurmuş gibi geldi bana. Çünkü şans onun dışında bir şey. O zaman o kadın, yani biraz indirgemiş oluruz gibi geliyor bana her şey Patti Smith'i. Çok tanrısallaştırmamak lazım ama.
Evet evet, tabii yani sadece şans olamaz zaten. Yani bir isim olduğu zaman bunu sadece şansa bağlayamayız elbette ama bazen de hani onun orada birine rastlaması, o taşların o birbiriyle uyumlu bir şekilde dizilmesi de söz konusu oluyor. Ama dediğin doğru, kesinlikle bir zeka, tutarlılık ve bir tevekkül var. Bence her anlamda bir tevekkül var. Bir de Patti Smith yine kitapta da söylüyor, özel anlara, özel insanlara tanıklık ettiğini hep vurgu yapıyor. Yani kendi yaşamı ya da Robert'ın yaşamı dışında. Ama o zaman farkında değildim bunların diyor. Sen kendi hayatına baktığında buna benzer bir duygu taşıyor musun tanıklık ettiklerin anlamında?
Düşünmedim bunu. Yani birileri öldükten sonra fark ediyor insan galiba bunu.
Hmm, olabilir.
Yani ne bileyim, var evet tabii ölen tanı. Mesela Semiha Berksoy var. Hmm. Mesela Erol Büyükburç var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hmm. Ondan sonra annem var, anneannem var. Aslında var tabii. Öldükten sonra fark ettiğim, yani ne kadar değerli insanlarla bir araya geldim dediğim ve dışarıya göre aslında kimleri kirlense bile böyle insanlar var tabii.
Robert tek başına uyuyordu. Kapısını çaldım. Kapı kilitli değildi. İlk tanıştığımızdaki gibi eşikte durup onu uyurken izledim. Karışık çoban saçlarıyla o hala aynı çocuktu. Yatağa oturdum. Uyandı. Dirseğinin üzerine yaslanıp gülümsedi. Örtünün altına girmek ister misin Çayna? Beni gıdıklamaya başladı. Biraz boğuştuk. Kahkahalarımıza engel olamıyorduk. Sonra aniden ayağa sıçradı. Hadi Koni Adası'na gidelim dedi. Yine fotoğrafımızı çektirelim. Hoşumuza giden ne varsa yaptık. İsimlerimizi kuma yazdık. Nathan'ın yerine gittik ve Astroland'de dolaştık. Aynı yaşlı adama yine fotoğraf çektirdik. Ve Robert'ın ısrarıyla fotoğrafçının oyuncak midillisine bindim. Gün batımına kadar kalıp akşam F metrosuna bindik. Hiç değişmedik, dedi. Elimi tuttu ve eve dönüş yolunda omzunda uyuyakaldım. Ne yazık ki ikimizin fotoğrafı kayboldu. Ancak benim midillinin üzerinde tek başına meydan okurcasına oturduğum fotoğraf hala durur. Albümleri ve şiir kitaplarının ardından çoluk çocuğun ilki olduğu anı kitapları da çok ilgi gördü Patti Smith'in. M Treni, Adammışlık, Hayalperestler, en sonda Maymun Yılı Türkiye'deki okurlarında ulaşabileceği eserleri. 16 yaşında tanıştığı Arthur Rimbaud'un ve diğer kahramanı William Blake'in izinde oynattığı kalemi düz yazıyla da iyi anlaştı görünüşe göre. Tabii bunda şaşılacak bir şey yok. Malum bazı insanlara yetenek bir yerden değil bin yerden geliyor. Sadece yetenek de diyemeyiz buna. Edebiyat, sanatsal üretim için bir gıda. Yeterince alınır ve iyi sindirilirse, yapıtlar yapıtlardan besleniyor, sanatçılar sanatçıları yaratıyor.
aslında biraz önce hani sanat nereden, samimiyetten, bir de sanat sanattan besleniyor. Yani Patti Smith'in daha gencecik çocukluk yaşlarından itibaren Rambo'lardan, Baudelaire'lerden falan beslenişi, sonra şarkı sözü yazarken de onlardan beslenişi, tabii ki yol değiştiriyor falan. Yani bunlar hepsi birbirine nasıl iç içe geçtiğini de insan bir kez daha gözlemliyor, değil mi? Yani evet, bir şeyden besleniyor. Her şey bir şeyden besleniyor aslında.
Evet. Şimdi Kant diyor ki şiir her zaman resmin, bütün sanatların bir adım önündedir diyor. O yüzden Arthur, yani şiirle başlayan bir insan zaten elini oynattığı zaman resim yapar. Yani şiir zaten bütün sanatların üstünde bir şey. Yani öyle söyledi. Ben buna inanıyorum. Çünkü artık metaforların özünün özütü. 3-5 kere damıtılmış bir rakı gibi gibi.
Evet, doğru.
Gerçekten yani çok rakıcı olduğunu için söylemiyorum ama çok damıtılmış, çok öz. Belki 15 kere, belki sayısız. O kadar yani öz bir şekilde duygunun içinde damıtılmış ki onu zaten resme 2 dakika içinde dökülebilir. Yani eğer biraz da teknik çalışıldıysa. Patti Smith zaten çok şiirle haşır neşir olmuş biri. Aslında o şair. Kendi dediği de doğru. Aslında o bir şair. Ben öyle gördüm. Evet. Yani bir açıp da bir şarkı sözünü okup anladın mı? Hayır. Ama anlattığında edebiyatından, düz yazısından benim anladım anlattıklarından, o bir şair. Yani şiir yazmamış olsa bile bu kadının anlattıkları onun bir şair olduğunu gösteriyor bana kalırsa.
Evet, evet, anlatış biçiminden bile öyle, evet. Bence de öyle. Anlatımı aslında hazır gelmişken biraz anlatımından da söz edelim. Beni çok etkilemişti ilk okuduğumda da, dinlediğimde de yeniden etkiledi. Düz yazı ama şiir gibi değil mi? Senin üzerinde evet, nasıl bir etkisi oldu anlatımın?
Çok samimi olduğunu hissettim. Hiçbir yalan yok. Sanki böyle şey hassas kankarla bütün anlatımı. Kelimeleri değil belki. Çünkü bize sonuçta bir çeviri okuma ve dinleme yaptım. O her zaman benim eksikliğim maalesef ya. Fakat orada gördüğüm, yine yalansızlığa geleceğim burada. Hı hı. Çok samimi yazıyor. Ve orada bir kimseye bir şey beğendireceğim yerini geçmiş. Belki 60 yaşın getirdiği bir şey bu. Artık bir ispat yoktu o yazısında. Tamamen gerçeklik vardı. İspattan ziyade kendiyle ilgili bir kaygıydı sanki orada benim hissettiğim. Bir çekingenlik vardı yazım dilinde. Fakat o kendine karşı bir çekingenlikti. Ya artık o kendini sanatçı olarak diğerlerine karşı hiçbir zaman gençliğinde de zaten bir ispat peşinde pek olduğunu hissetmedim. En çok yazım dilindeki o ispat peşinde olduğu yerler sanki gençliğine döndüğü yerlerdeki o regresyon gibi geldi biraz, hı hı, açıkçası. Hı hı. Yani bazı yerlerde hissettim onu ama o gençliğini anlatırken ki çok, o da gerçekti çünkü yalansızlıktı. Fakat orada yani bütün sanatın aslında hani o yalansızlık dediğimiz yeri ben bu romanda çok hissettim. Ve yazım dilinde de bana çok güzel kelimeler geldi. Yani tam böyle ya bir dakika ya bu da amma avantgard var diye benim böyle bir köylü tarafım tam devreye girecekken öyle güzel. Çünkü bizim içimizde, benim yani içimde bir köylü var, şey der her zaman, hele hele hele vay vay vay vay hele hele. Bir diyen bir taraf vardır böyle edebiyat filan düşünürken, yazarken hatta çok devreye giren bir taraf var bende, böyle bir Sivaslı bir köylü var. Diyor ki hele vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay diyen bir taraf var. O çok kötü, rahatsız edici bir şey ama burada mesela çok güzel kelimeler gördüm. Yalansız olması, ilişkilerinde hiçbir yalan yoktu gibi bir kelime. Ondan sonra Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bir kadın, deli bir kadın buna bağırıyor. Paris'te bir kadın bağırıyor böyle biraz deli gibi bir kadın, kedi çıkarı gibi. Diyor ki siz Amerikalılar şairlerinize saygı duyun diye bağırıyor bunlar. Hı-hı. Bu çok hoşuma gitti. Hı-hı. Saymıyorsunuz, şairlerinizi sayın diyor. Bu çok hoşuma gitti.
Çoluk çocuk çok etkileyici bir aşk ya da dostluk hikayesi. İsterseniz yol arkadaşlığı da diyebiliriz, hiç fark etmez. İki insanın birbirlerine duydukları güven ve verdikleri destek gözlerinizi yaşartıyor. Avantgard hayatlar bunlar deyip onların maceralarına uzak durmak isteyebilirsiniz. Ama hiç tavsiye etmem. Çünkü insana dair çok şey anlatıyor Patti Smith'in Robert Mapplethorpe'la anıları. Ve aslında uzun bir şiir gibi. Rock'n'roll'un sesine, İnsan türünün karanlık iç dünyasının karıştığı, sihirli, sanatlı, duygusal bir metin. Patti Smith sevgilisi istedi diye onun okuyabileceği gibi yazmış. Diyor ki bir röportajında, Robert iyi bir okur değildi. Ben de onun bile okuyabileceği bir kitap yazmak istedim. Diledim ki film gibi olsun. Oysa şiir yazarken kimseyi düşünmem. Gerçekten de yıllardır sinemaya uyarlanacağı söylentileri dolaşıyor. ya da bir televizyon dizisi olabileceği. Ama henüz beyaz perdede görmek nasip olmadı bizim çoluk çocuğu. Eh, bu kadar şiirden, müzikten ve aşktan söz ettikten sonra bence podcast biter bitmez ilk iş bir Patti Smith şarkısı açarsınız. Yani bence. Bu karizmatik kadının sesi kulaklarınızda, bir Arthur Rimbaud şiiri de okursunuz belki. Hatta belki de özellikle şu dizeleri. Şu dünya iki çift şaşkın gözümüz için bir kara koruluk olunca yalnız, bir kumsal iki ayrılmaz çocuk için, ezgilerle dolu bir ev duru sevgimiz için, seni bulacağım o zaman. Hele yeryüzünde kimsecikler kalmasın bir ihtiyardan başka, sessiz, güzel, duyulmamış zenginlikler içinde, o zaman seninim bütün bütüne. Birer birer yaşayayım tüm anılarını. Bir ben olayım seni kıskıvrak bağlayabilen. O gün boğacağım seni. Evet, evet mutlaka bunu okuyun. Çünkü çok yakışıyor Patty ile Robert'a, o çoluk çocuğa. Bu bölümün esas kızı, çoluk çocuğu, Yiğit Değer Bengi çevirisiyle Domingo Yayınları ulaştırıyor okurlara. Patti Smith'in sözüne ettiğimiz diğer kitaplarının da yayın evi aynı. Ben tekrar okumadım çoluk çocuğu. Bu sefer ünlü radyocu Gülşah Güray'ın sesinden Storytel TR'den dinledim. Bölüm konuğum sevgili Ayça Şen de deneyimli bir radyocu ve gazeteci. Ayrıca birini Hayalet Ağrı'yı birlikte yayımladığımız 3'te roman yazdı. Şarkılar besteleyip söylüyor. Astronot ve Kurtlarla Koşan Çocuklar adlı 2 albümü var. Resim yapıyor, sergiler açtı. Geleneksel medyanın çöküşüyle birlikte kendine çok cesur ve güzel bir yol çizdi. Radyo Karavan.com'dan eşi Tony Drosa ile birlikte internet yayını yapıyorlar. Eğer henüz dinlemediyseniz bir sabah açıp Ayça ile Ev Halini dinleyin bence. Sohbetimiz sırasında da anlamışsınızdır. Olduğu gibi hiç makyajsız, doğal bir kadın bulacaksınız karşınızda. Hem de neşeli ve enerjik. Sağ olsun, neşesini ve enerjisini ben okuruma da taşıdı. Ayça'ya çok teşekkür ediyorum.
Çoluk çocuğu, ben kendimle ilgili olarak söylersem, çoluk çocuğu okuyayım bir daha. Çünkü yalan söylemediğim o yıllarımı tekrar hatırlamak için.
Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü çoluk çocuğa bırakıyoruz. Dışarıdan bakıldığında Robert istediği her şeyi elde etmiş görünüyordu. Bir öğleden sonra dairesinde oturuyorduk. Etrafımız büyüyen başarısının kanıtlarıyla çevriliydi. Mükemmel bir stüdyo, zarif eşyalar ve tasarlayacağı her şeyi hayata geçirecek kaynaklar. Artık bir erkekti o. Ancak yanında kendimi hala genç bir kız gibi hissediyordum. Bana Hint keteninden bir parça kumaş, bir defter ve kağıt hamurundan bir karga verdi. Uzun ayrılığımız boyunca benim için topladığı küçük şeyler. Boşlukları doldurmaya çalıştık. Aşıklarıma Tim Hardin şarkıları çaldım ve senden bahsettim. Senin için Cehennem'de Bir Mevsim çevirisinin fotoğrafını çektim. Ona benliğimin bir parçası olarak her zaman benimle olduğunu söyledim. Alışılagelmiş korumacı tavrıyla ihtiyaç doğarsa gerçek bir evi paylaşabileceğimize dair söz verdi. Bir keresinde 23. sokaktaki dairemizde yaptığı gibi. Eğer Fred'e bir şey olursa lütfen endişelenme. Warhol'unkine benzer bir tuğla ev alıyorum. Gelip benimle yaşayabilirsin. Çocukları büyütmene de yardım ederim. Fred'e hiçbir şey olmayacak diyerek temin ettim onu. Sadece başını çevirdi. Bizim hiç çocuğumuz olmadı dedi pişmanlıkla. Bizim çocuklarımız çalışmalarımızdı